Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 33. ayrım. Benim babam kim? Hastanedeki ikinci ayını doldurmuştu Andoni. Yanında yatan diğer hasta ve yaralılar, bu arada Aris de taburcu olmuş, eskilerden bir ok almıştı odada. İlk günlerde bir an önce buradan kurtulmanın hayallerini kurarken, şimdi taburcu edilivereceğinin korkusu sarmıştı içini. Onu buraya bağlayan önemli bir nedeni vardı çünkü. Hemşire Maria. Ona sadece hemşire demek haksızlık olurdu. Gerçek bir melekti Maria. Lime lime olmuş bedeniyle buraya getirildiği ilk gün, ilk gözünü açışında onun masmavi gözlerindeki tılsımlı ışıkla kucaklaşması sıradan bir tesadüf olamazdı. Tanrı tarafından Andoni'ye gönderilmiş mucizevi bir armağandı Maria. Onun şefkatli dokunuşlarıyla iyileşiyor, her geçen gün biraz daha bağlanıyordu ona. Hislerinde yanılmış olabilir miydi? Ağır yaralıların ve hastaların kendilerine ihtimam gösteren hemşirelerine aşık olduklarını duymuştu. Ama bu ihtimali aklına bile getirmek istemiyordu. Gelip geçici, yüzeysel bir esinti değildi Andoni'ninki. Maria'nın gözlerinin içine baktığında fırtınalar kopuyordu yüreğinde. O gözlerin içinde eriyip yok olma arzusuyla titriyordu bedeni. Maria da ona karşı kayıtsız değildi. Diğer hastalara gösterdiği ilgiyle ona gösterdiği yakınlık arasında dağlar kadar fark vardı. Kimseyle uzun uzadıya konuşmazdı Maria. Hastanın ilacını verir, iğnesini, pansumanını yapar, işi bitince çekip giderdi. Ama Andoni ile uzun uzun sohbet ediyor, yalnız onu dinlemekte kalmayıp, kendisiyle ilgili pek çok şeyi onunla paylaşıyordu. Halinden memnundu Andoni. İlk görüşte cehennemden bir köşe olarak nitelediği hastane, cennete dönmüştü gözünde. Öyle ki, sırf Maria'yı tanımak için aynı buhranlı günleri yeniden yaşamaya seve seve razı olabilirdi. Atina'nın yabancısıydı Andoni. Hastaneye refakatçi kabul edilmiyordu zaten ama ziyaretçisi de yoktu. Patricia ve Omorfia 2 ay boyunca yalnızca bir kez gelebilmişlerdi ziyaretine. Temiz çamaşırlar, çarşaflar ve çarşıdan yeni aldıkları giysileri getirmişlerdi. Maria ile tanıştırdı onları Andoni. Yalnız hemşire değil o, dedi. Maria benim koruyucu meleğim. Omorfia ile Patricia, mütebessim bir çehreyle birbirlerine baktılar. Patricia, oğlu için hayal ettiği gelini gökte ararken, yerde bulmuştu galiba. Hayırlısı olsun bakalım, derken yüzü gülüyordu. Aristan ve onunla konuştuklarından bahis açmayı gereksiz gördü Andoni. Böyle ayaküstü geçiştirilecek şeyler değildi konuşacakları. Onun da sırası gelecekti elbet. Birkaç gün sonra bir ziyaretçisi oldu Andoni'nin. Aris. Nasılsın evlat? Diyerek getirdiği kurabiyeleri başucundaki sehpanın üstüne bıraktı. İyi görünüyorsun oğlum, dedi. Taburcu olman yakındır. Ne zaman dönüyorsun Selanik'e? Ne demek istediği ortadaydı. Omorfia ve Patricia ile konuşup malum konuyu açıklığa kavuşturması için sabırsızlanıyordu Aris. Annem ve anneannem beni görmeye geldiler, dedi. Ama konuşmadık. Ne diyeceğime, nasıl davranacağıma karar vermeden karşılarına dikilmeyi doğru bulmadım. Düşünceli görünüyordu Aris. İyi etmişsin, dedi. Ama daha fazla geciktirme. İyi tanırım ikisini de. Doğruları anlatacaklarından, soracağın soruların hepsini cevaplandıracaklarından eminim. Ancak kafana takılan bir şey olursa eğer, vereceğim adrese gidip adını vereceğim kişiyle görüşmeni tavsiye ederim. Cebinden çıkardığı kağıda bir şeyler yazıp Andoni'ye uzattı. Papa Eftim, Panayia Kafatiyani Kilisesi, Karaköy, İstanbul. Papa Eftim o senelerde Keskin'de yaşamış bir papaz. Mübadeleden sonra cemaatinin çoğu dağılınca ailesiyle beraber İstanbul'a giderek Karaköy'deki Panayia Kafatiyani Kilisesi'ne yerleşti. Çalışmalarını oradan sürdürüyor. Keskinlileri yakından tanır. Hacı Ali Bey'i, ailesini, Patricia'yı, Omorfia'yı, beni, hatta seni de. İstanbul'a yolun düşerse kendisini ziyaret etmelisin. Gülerek ekledi. Bana kalırsa yolunu özellikle İstanbul'a düşürmelisin. Aris'in arkasından uzun uzun düşündü Andoni. Hayır, zamanı değildi henüz. Annesiyle ve anneannesiyle bile açık açık konuşmamışken, gerçeklerin kökenine inecek gücü kendinde bulamıyordu. Aris'in verdiği kağıdı katladı, çekmecenin içindeki eşyalarının arasına koydu. Bir daha ne zaman açacağını kendisi de bilmiyordu. Antoni'nin eve dönüşünün şerefine mükellef bir sofra hazırlamıştı Patricia. Oğlunun en sevdiği yemekleri pişirmiş, masanın baş köşesini ona ayırmıştı. Durgun görünüyordu Antoni. Yol yorgunluğundan yaşadığı onca eziyetin üzerinde yarattığı ruhsal yıpranmalardandır diyerek üstünde durmadılar. Ama ne zamanki Antoni ateş saçan gözlerini Patricia ile Omorfia'nın gözlerine dikti, hesap soran bir edayla kelimelerin üzerine basa basa konuşmaya başladı, işin renginin farklılığını kavramakta gecikmediler. ''Keskin'i özlediniz mi siz?'' diye başladı Antoni. ''Andalayı yüzünden terk etmek zorunda kaldığınız memleket topraklarını.'' ''Nereden çıktı şimdi bu?'' diyerek oturduğu yerde huzursuzca kıpırdandı Omorfia. ''Anlaşıldı.'' dedi Antoni. ''Şöyle sorayım. Orada ne iş yapıyordun sen anneanne? Selanik'teki gibi fırın işlettiğinizi söylemiştiniz bana. Ama duyduğuma göre işlettiğin yer fırın değil tavernaymış. Boş bulunup, ''Nereden öğrendin bunu?'' deyiverdi Patricia. Yaptığı gafın farkına varıp sustu hemen. Omorfia doğrudan kendisine sorulan soruyu sahiplendi. ''Yanlışı yok sana söylediğimizin'' dedi. ''Ama eksik, Keskin'de bir ekmek fırını vardı babamın. Fırıncının kızıydım yani ben. Evlendikten sonra Dimitri ile beraber onun babadan kalma tavernasını işletmeye başladık. O öldükten sonra da ben devraldım işi. Ne var bunda? Bana söylemediğiniz, eksik bıraktığınız başka şeyler de var mı?'' Patricia ile Omorfia kırık dökük bakışlarını birbirlerinin yüzünde gezdirerek Andoni'nin bu malumata nereden ulaştığının merakını paylaşıyorlardı. ''Açık konuş Andoni'' dedi Omorfia. ''Kimden ne duydun bilemiyorum ama anneni de beni de boş laflarla üzmeye hakkın yok. Ya sizin beni yalanlarla, yanlışlarla aldatmaya hakkınız var mı?'' Patricia'nın suratı kıpkırmızı olmuştu. Dudakları titriyordu konuşurken. ''Ne yalanı, ne yanlışı oğlum? Neler söylüyorsun sen?'' Annesine cevap vereceğine kaldığı yerden devam etti Antoni. ''Hastanede yanımdaki yatakta kim yatıyordu biliyor musunuz? Aris. Sanırım iyi tanıyorsunuz onu.'' Patricia ile Omorfia ikisi aynı anda irkiliverdiler. Ortak bir ürküntüde buluştu bakışları. ''Enteresan şeyler anlattı bana Aris.'' diyerek devam etti Antoni. ''İnanamadım. Bir de sizin ağzınızdan duymak istedim.'' Oturduğu yerde dikeldi. Sorgulayan bakışlarını Patricia ile Omorfia'nın üzerinde paylaştırdı. ''Benim babam kim?'' dedi. ''Sizin söylediğiniz gibi ben henüz 3 yaşındayken ölüp giden bir Yunan çiftçi mi, yoksa keskinli bir Türk beyi mi?'' Kurşun gibi ağır bir suskunluk çöktü üstlerine. Gelinen bu noktada gerçeklerin ortaya dökülmesi kaçınılmazdı. ''Bak oğlum,'' dedi Omorfia, ''hepimiz çok çile çektik. Babasız bir çocuğu büyütüp bu boya getirmenin kolay olduğunu mu sanıyorsun sen? Hep boynu büküktü annenin. Bense biricik kızımın gözümün önünde acılar içinde kıvranmasını izledikçe kahroldum. Eleni teten derdiyle göçüp gitti bu dünyadan. Hepimizin göz bebeğiydin sen. Bunları bilmenin seni de kahredeceğini düşünerek içimizde yaşadık çaresizliğimizi. Kıyamadık sana. Yani? Evet, duydukların doğru. Peki bunu öğrenmenin ne faydası oldu sana? Bırakın da orasına ben karar vereyim. Yıllarca boş laflarla avuttunuz beni. Yazıklar olsun.'' Patricia'ya döndü Antoni. ''Tacettin Bey ve sen,'' dedi. ''Evli değildiniz değil mi?'' Tacettin adını oğlunun ağzından duymak bambaşka duygulara taşımıştı Patricia'yı. Gözlerini kapadı, derin bir iç çekişle ağlamaya başladı. Tacettin'le arasındaki aşkın büyüklüğünü anlatmaya kelimeler yetmezdi ama hiç değilse aralarındaki ilişkiyi oğlunun gözünde temize çıkarma çabasındaydı. ''Andalayı olmasa evlenecektik,'' dedi. Etkilenmiş görünmüyordu Antoni. Öfkeyle titreyen bedeninden kayıp gitti söylenenler. Ani bir hareketle sofradan kalktı. ''Vicdanınızla baş başa bırakıyorum sizi,'' dedi. Doğruca odasına çıktı. Kendisiyle baş başa kalma ihtiyacındaydı. Keskinli bir ziyaretçi. Omorfia, Patricia ve Antoni arasındaki çetin tartışmanın üzerinden 3 yıl geçmişti. O günden sonra o konuşma hiç yapılmamış gibi kaldıkları yerden sürdürmüşlerdi hayatlarını. Ancak Antoni dışarı vurmasa da öğrendiklerinden çok etkilenmişti. Öyle ki o güne kadar yaşadıklarını Taceddin Bey'in oğlu olduğunu öğrendiği anın öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırıyor, bu olayı hayatının miladı olarak kabul ediyordu. Oysa 3 yıl içinde köklü değişiklikler olmuştu yaşantılarında. Maria ile evlenmiş, yeni bir ev kurmuşlardı. Maria, Atina'daki işinden ayrılmış, Selanik'teki bir hastanede çalışmaya başlamıştı. Evlendiklerinin senesine bir de oğulları olmuştu üstelik. Çocuğun adını Theodor koymuşlardı. İlahi hediye anlamına geliyordu Theodor. Tanrı önce Maria'yı çıkarmıştı karşısına, sonra da her ikisine Theodor'u armağan etmişti. Hayatından memnundu Andoni. Bir de içinden söküp atamadığı şu sıkıntı olmasaydı. Baba olunca babalığın ne demek olduğunu daha iyi anlıyordu insan. Oğlunu her kucağına alışında ince bir sızı kaplıyordu yüreğini. Kendi babası da benzer sızıları taşımış mıydı içinde? Kahredici ayrılık nasıl bir etki yaratmıştı üzerinde? Durumu hep kendi bakış açılarıyla değerlendirmişlerdi. Annesi ve anneannesi, Aris'in de tahmin ettiği gibi mecburiyetten de olsa açık kalplilikle anlatmışlardı her şeyi. Ama tam o noktada kopmuştu ipler. Ya geride kalanlar, ya Taceddin Bey, o ne yapmıştı gidenlerin arkasından? Hayatının bir sayfasını kayıtsızca kapatıp kaldığı yerden devam etmiş, keyifli ve tasasız bir hayat mı sürmüştü? Patrisya'yı unutmuş muydu? Unutmuş muydu yaşadığı onca şeyi? Unutmuş muydu Alice'ini? Bütün bunları delicesine merak ediyordu Andoni. Görünürde gülüyor, konuşuyor, gündelik yaşantısını sürdürüyordu ama hiç ummadığı bir anda aklına takılıveren soru işaretleri burgu gibi oyuyordu içini. İstanbul'a gitme, Aris'in tavsiye ettiği papazla görüşme fikri iyiden iyiye yerleşmişti kafasına. Ama tatbikata geçiremiyordu bir türlü. Alex'in teklifi tam üstüne geldi. Dükkan komşusuydu Alex. Andoni'nin gümüş işleme atölyesinin yanında manifatura dükkanı vardı. Araları iyiydi. Boş kaldıklarında birbirlerine gidip geliyor, keyifli sohbetleri paylaşıyorlardı. Mübadele sırasında ailesinin bir kısmı İstanbul'da kalmıştı Alex'in. Galata'da tornacılık yapan amcasının vefat haberini alınca cenazesinde bulunmak üzere yola çıkmaya hazırlanıyordu. "Sen de gelsene," dedi Andoni'ye. "Birkaç gün kalır döneriz. Sen de İstanbul havası alırsın biraz." İlaç gibi gelmişti bu teklif. Arkadaşının peşine takılmakta bir an bile tereddüt etmedi Andoni. İstanbul havası almak bir yana, İstanbul'dan neler alabileceğinin merakındaydı. İstanbul'da gideceği adres baştan belliydi Andoni'nin. Panayia Kafatiani Kilisesi. Elindeki adresi bulması zor olmadı. Tophane ile Karaköy arasındaki dar bir sokağın üzerindeydi kilise. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir avlunun ortasında yer alıyordu. Önce kiliseyi baştan aşağı gezdi Andoni. Dikdörtgen planlı, üç nefli bir yapıya sahip olan kilisenin üstü çatıyla örtülmüştü. Dipnot 13. Nef, sütunlarla ayrılmış her bir bölüm. Naos'ta ibadet amacıyla kullanılan ana mekanda nefleri sınırlayan sütunlar yuvarlak kemerliydi. Korunun arkasında bulunan ve camilerdeki mihrap kısmının karşılığı olan yarım daire şeklindeki absis bölümünün üstü, kiliselerin geleneksel mimarisine uygun olarak yarım kubbe ile örtülüydü. Neflerin üçünde de oyma ve kabartma tekniğiyle yapılmış, üzeri altın varaklı motifler, yapraklar ve çiçeklerle süslenmiş ahşap ikonalar yer alıyordu. Altta büyük çerçeveler içinde Meryem'in ölüm sahnesi olan Koyumesis, Meryem ve çocuk İsa ve İsa'nın doğumu resmedilmişti. İki sütununun arasına oturtulmuş vaaz kürsüsü yine altın varaklarla süslenmişti ve altındaki çerçevelerin içinde İsa'nın ve dört havarisinin tasvirleri vardı. Aynı motiflerle süslenmiş olan despot koltuğuna ayrıca kabartma melek ve hayvan figürleri işlenmişti. Dipnot 14. Despot. Rum Ortodoks kiliselerinde papazdan sonra gelen üst rütbe. Nefleri ayıran sütunların üzerindeki madalyonların içine havariler resmedilmişti. Önüne serilmiş tabloyu hayranlıkla izlerken birden garip bir duyguya kapıldı Andoni. Hacı Ali Bey'in bir hacının torunu ve Taceddin Bey'in oğlu kimliğiyle bu yaşa gelmiş olsaydı, şu anda bir kiliseyi değil bir camiyi geziyor olacaktı belki de. Yüksek kemerli kapıların altından geçerek Osmanlı motifleriyle bezeli halıların üzerinde gezinecek, içeriye girer girmez ruhunu sarıp sarmalayacak mistik gücün kollarına teslim olacaktı. Caminin kubbelerinin mihrabın, ahşap, tuğla, mermer ya da abanoz minberin, çok köşeli şadırvanın, şadırvanda akan suların sesinin, duvarların, sütunların, kemerlerin üstünü süsleyen, usta hattatların elinden çıkmış yazıların ruhani yansıtmasını hissedecekti yüreğinde. Çinilerdeki renklerin karanfil, lale, gül motifleriyle ahenk içinde kucaklaşmasına hayran olacaktı. Kimseye seçim hakkı tanımayan, zorba, başına buyruk bir deli rüzgarın önünde savrulan, çaresiz bir yaprak gibi hissetti kendini. Fikri sorulsa tercihini hangi yönde kullanırdı bilemiyordu. Önüne bir yol çizilmiş ve o yolda yürümeye mecbur kılınmıştı. Karmakarışık duygular içindeydi. Öyle ki buraya geliş amacını geri plana itmiş gibiydi. Toparlanması gerekiyordu. Kilise görevlisine doğru yürüdü. "Papa Eftim'le görüşmek istiyorum," dedi. Andoni'yi tepeden tırnağa süzdü görevli. Gereken izin kendisinden çıkıyormuş gibi, "Hangi konuda görüşecektiniz?" diye sordu. Ayrıntıya girmek niyetinde değildi Andoni. "Keskinli biri değinsiz, gerisi ikimizin arasında," dedi. Avluya açılan odalardan birinin kapısını tıklatan görevlinin içeriye girmesiyle çıkması bir oldu. "Papa Eftim sizi bekliyor," derken biraz önceki küçümseyici ifadeden eser yoktu yüzünde. Keskinlik kelimesi kapıların ardına kadar açılmasına yetmişti. 33. ayrımın sonu. Sayfa 336. Devamı 34. ayrımda.